Ayrım 30 Aslanlar Vadisi Ken Follett Sayfa 336 Alice, Halim'in dışarıda değil de içeride ateş yakmasında ısrar etmişti. Böylece hem alevler havadan görülmeyecek hem de duman çıkmayacaktı. Az sonra bir helikopter gürültüsü duyulunca ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Ruslar pek uzakta değillerdi belki. Ancak bu topraklarda helikopter için kısa olan bir mesafenin yayan biri için de imkansız bir yolculuk olduğunu biliyordu. Ruslar geçit vermeyen bir dağın öte tarafında olabilirlerdi. Ya da yolun hemen bir mil gerisinde. Yolun helikopter taramasının işe yaramayacağı kadar gizli olması iyi bir şeydi. Alice ata biraz yem verdi. Jane şantalı emzirip altını değiştirdi, sonra hemen uyudu. Alice onu uyandırıp uyku tulumunun içine soktu. Sonra ırmağa gidip kızın bezini yıkadı, kuruması için ateşin yanına koydu. Jane'in yanına uzanmış titrek ışıkta onun yüzüne bakarken Halim de taş kulübenin öteki ucunda horluyordu. Jane epey süzülmüştü, yüzü incelmiş ve gerilmişti. Saçları karmakarışık, yüzü gözü toprak içindeydi. Huzursuzca uyuyor, yüzünü buruşturuyor, ağzı sessizce açılıp kapanıyordu. Daha ne kadar devam edebilirdi acaba? Onu yıkan bu aceleydi. Biraz daha ağır yürüselerdi bir şey olmayacaktı. Ruslar artık pes etseler ya da bu lanet ülkenin başka tarafında bir savaşa çağırsalardı. Sonra sesini duyduğu helikopteri düşündü. Belki de kendisiyle ilgisiz bir görevdeydi. Ama buna pek ihtimal veremiyordu. Eğer bir araştırma kolunun parçasıysa o zaman Muhammed'in Rusları oyalama taktiği pek başarılı olmamış demekti. Alice yakalanırsa ne olacağını düşündü. Sonra da kendisini göstermelik yargılayacaklar. Ruslar kuşkulu tarafsız ülkelere Afgan isyancılarının CIA yardakçıları olduğunu kanıtlayacaklardı. Mesut, Kamil ve Aziz arasındaki anlaşma bozulacaktı. İsyancılara Amerikan silahları verilemeyecek, direniş hareketi zayıflayacak ve belki de bir yaz daha dayanamayacaktı. Mahkemeden sonra Alice'i KGB sorguya çekerdi. İşkenceye dayanmaya çalışıyormuş gibi yapacak, sonra acıya dayanamayıp onlara her şeyi anlatacaktı. Ama anlatacaklarının hepsi yalan olacaktı. Onlar bunu bekledikleri için daha ağır işkencelere başvuracaklardı. Bu kere daha inandırıcı bir rol oynayıp onlara doğruluğunu saptamanın güç olacağı, yalan gerçek karışımı bir şeyler anlatacaktı. Böylece sağ kalabilmeyi umuyordu. Sağ kalırsa Sibirya'ya gönderilirdi. Birkaç yıl sonra da Amerika'da yakalanmış bir Sovyet casusuyla değiştirilebilirdi belki. Aksi halde orada kamplarda ölecekti. Kendisini en çok üzecek şey Jane'den ayrılmak olacaktı. Onu bulmuş, kaybetmiş, sonra bir daha bulmuştu. Aslında aklına geldikçe hala şaşıyordu bu talihliliğine. Onu ikinci kere kaybetmek katlanılmaz bir şeydi. Alice uzun uzun baktı kadına. Gözlerini açtığında onun orada olmayacağından korkarmış gibi uyumaya korkuyordu. Jane rüyasında Pakistan'da Peşaver'de 5. George Oteli'nde kaldığını görüyordu. 5. George Paris'teydi aslında ama rüyada bu garipliğin farkına varmamıştı. Oda servisine az pişmiş bir biftek, patates püresi ve bir şişe Chateau Ozon 1971 ısmarlamıştı. Müthiş açtı ama yemeği ısmarlamak için ne kadar süre beklediğini bilemiyordu. Yemeğin hazırlanmasını beklerken banyo yapacaktı. Suyu açtı, içine biraz şampuan dökünce oda birden güzel kokulu bir buharla doldu. Nasıl bu kadar kirlendiğini anlayamıyordu. Doğrusu bu haliyle otele kabul etmeleri bile bir mucizeydi. Sıcak su dolu, küvete girecekken adının seslenildiğini duydu. O da servis olmalıydı. Şimdi ya hala kirliyken yemek yiyecek ya da yıkanırken yemeği soğuyacaktı. Sıcak suyun içine uzanıp sese aldırmamak istedi. Hem kendisini Jane diye çağırmaları kabalıktı. Madam demelilerdi. Ancak ses öylesine ısrardı ve tanıdıktı ki. Aslında seslenen Alice'di ve omzunu sarsıyordu. Jane, 5. George'un bir rüya olduğunu ve gerçekte sıcak bir banyodan binlerce kilometre uzakta olan Nuristan'da buz gibi taş bir kulübede olduğunu hayal kırıklığıyla fark etti. Gözünü açınca Alice'i gördü. Uyanmalısın.
Sabah oldu mu?
Jane yorgunluktan felç olmuş gibiydi. Hayır, henüz gece yarısı. Saat kaç? 1:30. Jane uykusunu yarıda kestiği için kızmıştı erkeğe. Neden uyandırıyorsun öyleyse? Halim gitmiş.
Gitmiş mi?
Kafası hala karmakarışıktı. Nereye? Neden? Geri dönecek mi? Bana bir şey söylemedi. Uyandığımda burada yoktu.
Bizi terk etti mi dersin?
Evet.
Tanrım, kılavuzsuz yolumuzu nasıl bulacağız şimdi?
Jane kucağında Chantal'la kendini karlar arasında kaybolmuş gördü. Sanırım durum daha da kötü dedi Alice.
Ne demek istiyorsun?
Kendisini o imamın önünde küçük düşürdüğümüz için bizden intikam alacağını söylüyordun. Belki de bizi terk etmesi kendisi için yeterli bir intikam değildir. Umarım öyledir ama onun geldiğimiz yöne gittiğini sanıyorum. Ruslarla karşılaşabilir. Onu söyletmek güç olmayacaktır Ruslar için.
Bu kadarı da fazla artık.
Kötü bir tanrı kendilerine tuzaklar kuruyordu sanki.
Ben çok yorgunum. Ruslar gelip beni yakalayana kadar burada yatıp uyuyacağım ben.
Chantal yattığı yerde sessizce kıpırdanıyor, emme sesleri çıkarıyordu. Birden ağlamaya başladı. Jane doğrulup bebeği kucağına aldı. Şimdi yola çıkarsak kurtulabiliriz. Sen emzirirken ben de atı yüklerim. Peki, Jane Chantal'ı emzirmeye başladı. Alice hafifçe gülümseyerek bir süre seyretti kadını, sonra dışarı çıktı. Jane, Chantal olmasaydı kolaylıkla kaçabileceklerini düşündü. Alice bu konuda neler hissediyordu acaba? Chantal ne de olsa bir başka erkeğin çocuğuydu ama buna aldırmıyormuş gibi görünüyordu. Chantal'ı Jane'in bir parçası olarak kabul ediyordu. Yoksa kırgınlığını saklıyor muydu? Chantal'a babasıymış gibi davranacak mıydı acaba? Jane bebeğinin küçücük yüzüne baktı. Chantal da iri mavi gözleriyle kendisine bakıyordu. Bu zavallı yavrucağı kim korumak istemezdi ki? Aniden hiçbir şey konusunda kesin olmadığını fark etti. Alice'i ne kadar sevdiğinden emin değildi. Kendisini kovalayan kocası Jean-Pierre için ne hissettiğini bilemiyordu. Çocuğuna karşı görevinin ne olduğunu kestiremiyordu. Karlardan, dağlardan ve Ruslardan korkuyordu. Ve çok uzun süredir yorgundu, sinirleri gergindi, üşüyordu. Chantal'ın altını değiştirdi, bezi ateşin yanından almıştı. Dün gece altını değiştirmiş olduğunu hatırlamıyordu. Emzirdikten sonra hemen uyuyakaldığını sanıyordu. Belleğinden kuşkulanarak kaşlarını çattı, sonra Alice'in kendisini uyandırıp uyku tulumuna soktuğunu hatırladı. Bezi dereye götürüp yıkamış, sonra da kuruması için ateşin yanına asmış olmalıydı. Jane ağlamaya başladı. Kendini çok aptal hissediyordu ama gözyaşlarına da engel olamıyordu. Bebeği askıya yerleştirirken Alice geldi. ''Lanet at da uyanmak istemedi.'' diye söylendi.
Jane'in yüzüne dikkat et. Ne oldu?
''Seni neden terk ettiğimi bilemiyorum. Tanıdığım erkeklerin en iyisisin sen. Ve seni sevmekten bir an bile geri kalmadım. Lütfen bağışla beni.'' Alice kadınla kızı kucakladı. ''Aynı şeyi bir daha yapma yeter.'' dedi. Bir süre öyle durdular. Jane sonunda ''Hazırım.'' dedi. ''İyi, gidelim haydi.'' Dışarı çıkıp seyrelen ağaçlar arasından tepeye tırmanmaya başladılar. Halim feneri almıştı ama gökte ay olduğundan önlerini görebiliyorlardı. Hava insanın soluk almasını imkansız kılacak kadar soğuktu. Jane Chantal için kaygılanıyordu. Bebek yine Jane'in kürk astarlı ceketi içindeydi. Kendi vücut ısısı onu sıcak tutuyor olmalıydı. Bir bebeğin soğuk hava soluması zararlı mıydı bilemiyordu. Önlerindeki 5000 metre yükseklikteki Kantivar geçidi bir önceki geçitten çok daha yüksekti. Jane hayatında olmadığı kadar üşüyeceğini ve yorulacağını, hatta belki de korkacağını biliyordu ama keyfi yerindeydi. Ta içinde bir şeyi çözümlemiş gibiydi. ''Yaşarsam Alice'le yaşamak isterim.'' diye düşündü. ''Bir gün ona bu kararı kirli bir bezi yıkadığı için verdiğimi söyleyeceğim.'' Az sonra ağaçlığı terk edip ay yüzlü gibi kayalıklı, kraterli ve yer yer karlı bir düzlüğe girdiler. Hala tepeye tırmanmaktaydılar. Isı da giderek düşüyor, yerdeki karlı beyazlıklar artıyordu. Jane ilk bir iki saat sinirli bir enerjiyle yürüdüyse de sonu gelmeyen yürüyüşe alışınca yorgunluğunu hissetmeye başladı.
Daha ne kadar kaldı?
ya da yakında varacak mıyız diye sormak isterdi. Rodezya'daki o uzun yolculuklarda babasının arabasının arkasında otururken sorduğu gibi. Yokuş yukarı çıkarken bir yerde buz hattını aştılar. Atın ayakları kayıp da korkuyla kişneyerek sendelerken Jane yeni tehlikeyi fark etti. Sonra ay ışığını kayalar üstünden yansıdığını gördü. Kayalar elmas gibi sert, soğuk ve parıltılıydı. Az sonra ayakkabılarının sağlamlığına rağmen o da kaydı, düşecek gibi oldu. O andan sonra da düşüp şantalı ezeceğim korkusuyla çok dikkatli basmaya başladı yere. Sinirleri artık kopacakmış gibi gerilmişti. 2 saat sonra düzlüğün öte yanına varmışlar ve kendilerini karla kaplı dağa tırmanan dimdik bir patikanın başında bulmuşlardı. Alice Maggie'yi çekerek öne geçti. Atın kayması olasılığına karşılık Jane de epey geriden onları izledi. Zikzaklar çizerek dağa tırmanmaya başladılar. Yol pek belli olmuyordu. Toprağın daha alçak olduğu yerleri yol kabul ederek yürüyorlardı. Jane yolda daha belirli işaretler olmasını isterdi. Bir ateş kalıntısı, kemiklerine kadar kemirilmiş bir tavuk, hatta atılmış bir kibrit kutusu. Başka insanların da buradan geçtiklerini gösteren herhangi bir iz. Artık tümüyle kaybolmuş olduklarını hayal ediyordu şimdi. Sonsuz karlar arasında amaçsızca bir o yana bir bu yana gidiyorlardı. Sonunda yiyecekleri, enerjileri ve istekleri bitecek, karlar arasında uzanıp birlikte donup öleceklerdi. Sırtı da katlanılmaz derecede ağrıyordu. Şantalı istemeye istemeye Alice'e verip atın dizginlerini aldı. At da artık sürekli sendeliyordu. Bir keresinde buz tutmuş bir kayada kayıp yere düştü. Jane hayvanı kaldırmak için acımasızca çekiştirdi dizginleri. At sonunda kalkınca yattığı yerde kara bir leke gördü, kan. Biraz yakından bakınca sol bacağının çizilmiş olduğunu fark etti. Çizik pek ciddi görünmediği için hayvanı zorla yürüttü. Jane artık önde olduğuna göre yolun nerede olduğunu kestirmek ona kalmıştı. Attığı her adımda kaybolma karabasanını yeniden yaşıyordu. Yolun çatallaştığını tahmin ettiği yerlerde sağa mı sola mı sapmasına karar vermek zorundaydı. Arazi genellikle düz olduğundan yola benzeyen bir şey görene kadar burnunun doğrultusunda yürüdü. Bir ara karlar arasına düşünce kendisini ancak Alice ve at çekerek çıkardılar. Yol sonunda dağın kenarında yükselen daracık bir çıkıntıya dönüşmüştü. Çok yüksekteydiler. Altlarındaki düzlüğe bakmak bile başını döndürüyordu kadının. Geçitten çok uzak olmalılardı artık. Yol dik, buzlu ve 2-3 karış enindeydi. Bir yanı uçurum olduğundan Jane artık adımlarını çok dikkatli atmak zorundaydı. Birkaç kere sendeledi, bir keresinde dizleri üstüne düştü. Her tarafı öylesine ağrıyordu ki dizinin yarıldığını fark etmedi bile. Maggie de artık sık sık kayıyordu ama Jane onun kaydığını duyunca hiç arkasına dönmeden dizginleri daha kuvvetle çekiyordu. Atın yükünü boynuna doğru aktarıp yokuş yukarı çıkmasını kolaylaştırmak isterdi ama daracık patikada buna olanak yoktu. Ayrıca bir kere durduğu takdirde bir daha yürüyemeyeceğini hissediyordu. Patika artık biraz daha daralmış ve kayaların çevresinden dolanmaya başlamıştı. Jane çok dikkatle basmasına rağmen birden kaydı, bir an aşağı yuvarlanacağını sandı ama yine dizüstü düşüp 2 eliyle yere tutundu. Gözünün ucuyla yüzlerce metre aşağıya uzanan karlı yamaçları görüyordu. Titremeye başladıysa da güçlükle kendine hakim oldu. Ağır ağır doğrulup arkasına baktı. Elinden kaçırdığı dizginler şimdi uçurumun üzerinde sallanıyordu. At ürkek bir halde titreyerek bakıyordu kendisine. Jane dizgini tutmak için uzanınca hayvan korkuyla bir adım geriledi. "Dur!" diye bağırdı Jane. Sonra sesini yumuşatarak "Sakın geri gitme, bana gel. Bir şey yok, korkma!" dedi. Alice kayanın öteki yanından "Ne oldu?" diye seslendi. "Şşş!" diye seslendi Jane. "Maggie ürktü, orada kal." Alice'in şantalı taşıdığını unutamıyordu. Ağır ağır ata yaklaşırken hayvanı sakinleştirmek için mırıldanıyordu. Hayvan burnundan duman gibi çıkan soluklarıyla gözlerini iri iri açmış kendisine bakıyordu. Jane elini uzatacak kadar yaklaşınca hayvanın gemine uzandı. At başını hızla çekti, ayağa kaydı, dengesini kaybetti. Hayvan başını geri çekerken Jane de dizginleri yakalamıştı. Ancak hayvan kayarken sağa savruldu, dizginler elleri arasından sıyrıldı ve at korkuyla kişneyerek devrildi. Alice de kayanın arkasından çıkmıştı o anda. "Dur!" diye bağırdı. Jane birden haykırmakta olduğunu fark etti, hemen ağzını kapattı. Alice çömelip uçuruma doğru baktı. Chantal hala ceketinin içindeydi. Jane korkusunu önlemeye çalışarak yanında çömeldi. Atı yüzlerce metre aşağıda karlara gömülmüş olarak göreceğini sanıyordu. Oysa hayvan bir metre kadar aşağıda bir kayanın üstüne yuvarlanmış yatıyordu. Ayakları boşluğa sallanıyordu. "Yaşıyor!" diye bağırdı Jane. "Şükürler olsun, yaşıyor." "Ve eşyamıza bir şey olmadı," dedi Alice duygusuzca. "Hayvanı buraya nasıl çıkartacağız?" Alice kadına hiçbir şey söylemeden baktı. Jane atı yola çıkaramayacaklarını anlamıştı. "Ama onu öyle soğukta ölüme terk edemeyiz," dedi. "Başka çaremiz yok." "Tanrım, müthiş bir şey bu." Alice ceketinin fermuarını açıp Chantal'ı çıkardı. Jane kızı alıp kendi ceketinin içine soktu. "Önce yiyecekleri alayım," dedi Alice. Yolun üzerine yüzüstü yatıp ayaklarını aşağı bıraktı. Hareketsiz yatan hayvanın üstüne karlar döküldü. Alice ayaklarıyla basacak bir yer arayarak ağır ağır aşağı bıraktı kendini. Ayakları sert toprağa değdi, kollarını da bırakıp dikkatle döndü. Jane korkudan donmuş bir halde bakıyordu. Atın sağrısıyla yamaç arasında Alice'in ayaklarını yan yana koyacağı kadar yer yoktu. Alice eski Mısır resimlerindeki gibi ayağının birini diğerinin ardına koyup durdu. Ağır ağır eğilerek çömelirken yiyeceklerinin bulunduğu torbaya uzandı. At o anda ayağa kalkmaya karar verdi. Ön ayaklarını büküp her nasılsa gövdesinin altına aldı. Sonra ön ayakları üzerinde durup arka ayaklarını kayanın üstüne çekmeye çalıştı. Az daha başarıyordu da. Ancak o sırada arka ayakları kaydı, dengesini kaybetti, kıçı yana savruldu. Alice yiyecek torbasını kavradı. At santim santim kayıyor, ayaklarını savuruyor, kayanın üstünde kalmak için çabalıyordu. Jane Alice'e bir şey olmasından korktu. Hayvan kayadan aşağı kayıyordu şimdi. Alice yiyecek torbasını kavramış, kayışlarını çözmeye çalışıyordu. Torbayı almaya öylesine kararlıydı ki, Jane hayvanın adamı uçuruma çekmesinden korkuyordu. Hayvan daha hızlı kayıyor ve Alice'i kenara çekiyordu artık. Alice son anda torbayı bıraktı. At çığlık gibi bir ses çıkararak uçuruma yuvarlandı. Bütün yiyecekleri, uyku tulumları ve Chantal'ın yedek bezi de hayvanla birlikte gitmişti. Jane ağlamaya başladı. Alice az sonra yukarı çıktı, kadını kucakladı. Jane at için, kaybettikleri eşyalar için, ağrıyan bacakları, donan ayakları için ağladı bir süre. Alice sonunda kadını yavaşça kaldırdı. "Durmamalıyız," dedi. "Ama artık ne yapabiliriz ki? Yiyeceğimiz yok, su kaynatamayız, uyku tulumumuz, ilaçlarımız." "Biz ikimiz varız ya." Jane onun uçuruma ne kadar yaklaştığını hatırlayınca sıkı sıkı sarıldı Alice'e. "Buradan sağ kurtulursak Rusların elinden kaçar, Avrupa'ya dönersek onu gözümden bir an bile ayırmayacağım," diye yemin etti. Alice kadının kolları arasından sıyrıldı. "Sen önden git, seni görmek istiyorum." Jane yürümeye başladı. Umutsuzluk yeniden başlıyordu. Amacının düşüp ölene kadar yürümek olduğunu düşündü. Az sonra Chantal ağlamaya başladı. Jane aldırmayınca kız biraz daha ağlayıp sustu. Bir süre sonra, aradan dakikalarda, saatler de geçmiş olabilirdi, Jane bir köşeyi dönerken Alice yanına gelip kolunu tuttu, ilerisini göstererek "bak," dedi. Yol karlı dağların arasındaki bir tepeler dizisine doğru uzanıyordu. Jane Alice'in neden "bak" dediğini anlamadı ilk önce ama sonra yolun aşağı doğru indiğini fark etti. "Burası tepe mi?" diye aptalca sordu. "Evet, kanti var geçidi. Yolculuğun en kötü kısmı bitti. Bundan sonra 2 gün hep aşağı ineceğiz ve hava ısınacak." Jane buz tutmuş bir kayanın üstüne oturdu. "Başardım," diye düşündü. "Başardım." Kapkara tepelere bakarlarken dağ dorukları pembeleşmeye başlamıştı. Gün doğuyordu. Işık gökyüzünü lekelerken Jane'in içinde küçücük bir umut belirdi.
yokuş aşağı ve sıcak diye düşündü. Belki de kurtulabileceğiz.
Şantal yine ağlıyordu. Onun yiyeceği Maggie ile gitmiş değildi. Dünyanın tepesindeki o buzlu kayanın üstünde oturan Jane kızını emzirirken Alice de içmesi için avuçları içinde kar eritti. Kantivar Vadisi'ne iniş hafif eğimli ama buzluydu. Ancak düşünecekleri bir atları olmadığı için iniş pek sinir bozucu olmuyordu. Yol boyunca hiç kaymamış olan Alice taşıyordu Şantal'ı. Önlerinde sabah göğü alev kızıldan dönerken dağların ardındaki dünya tutuşmuştu sanki. Jane'in ayakları hala soğuktan duygusuzdu ama burnundaki buzlar da erimişti. Birden karnının müthiş acıktığını fark etti. Ancak yollarına insan çıkana kadar beklemek zorundaydılar. Şimdi ellerinde yiyeceğe karşı verecekleri tek şey olarak Alice'in ceplerindeki dinamit çubuklarıydı. O da bitince Afganların geleneksel konukseverliklerine sığınacaklardı. Üzerine yatacak bir şeyleri de yoktu. Ceketlerini ve botlarını çıkarmadan yerde yatacaklardı. Ama Jane her nasıl olacaksa bütün bu sorunları çözümleyeceklerine inanıyordu. İki taraftaki vadi duvarları şimdi kaybolacakları alanı sınırladığı için yol bulmak bile kolaylaşmıştı artık. Az sonra yanlarında çağıltıyla akan küçük bir dere belirdi ve buz hattının aşağısına indiler. Toprak da epey düzleşmişti şimdi. Atları olsaydı binebilirlerdi bile.
30. Ayrımın sonu. Sayfa 347.